Birinci Tarihler kitabının son bölümüne geldim. Ancak bu son bölümde tekrar bir kuş bakışı bakmak istiyorum bir ve ikinci tarihler kitabına. Bir ve ikinci tarihler kitabı Samuel ve Krallar kitaplarında geçen olaylara başka bir görüş açısından yaklaşır ve tarihsel gelişmeler içerir. Grek çevirmenler tarihler kitabına çıkarılan şeyler başlığını verdiler. Bu iyi bir başlıktır ama yeterli değildir. Aslında tarihler yasanın tekrarlanışı ya da özetlenmesinin başka bir örneğidir. Tekvinin yani yaratılışın ikinci bölümü 7 gün süren yaratılışa bakar ve bir şeyi seçer. İnsanın yaratılışını. Bu Adem'in soyundan geldiğimiz için ayrı bir önem taşır. Tesniye kitabı da yasanın tekrar edilmesiyle kalmaz, çöldeki yani İsrail oğullarının çöldeki 40 yıllık deneyimin ışığında yasanın yorumunu verir. Tarihler kitabında Tanrı'nın 1 ve 2. Samuel ile 1 ve 2. Krallar'da sözünü etmiş olduğu yeri bazı ayrıntıları ekleyerek ve önemli gördüğü noktaları vurgulayarak tekrarladığını görüyoruz. Birinci tarihlerde vurgulanan peygamber Davud'dur. Ama ikinci tarihlerde vurgulanan Davud'un soyudur. Kuzey ve Güney krallıkları arasında bölünme olduğunda da Kuzey krallığı bir şekilde göz ardı edilir. Tarihler kitabı Davud'un günahını kaydetmez. Neden? Çünkü Tanrı bu günahı tamamen bağışladı ve bu nedenle de artık ondan tekrar söz etmez. Tanrı bağışladığı zaman değerli dostum unutur da. Krallar kitabında ulusun tarihi tahtın görüşüyle verilir. Tarihlerde ise sunağın görüşüyle verilir. Krallarda saray merkez iken tarihlerde tapınak merkezdir. Krallar kitabında bize ulusun siyasi tarihini verirken tarihler dinsel tarihini verir. Tarihler kralların yorumudur. Krallar bize insanın görüş açısını verirken tarihler Tanrı'nın yani tarihler kitabı 1 ve 2. tarihler kitabı Tanrı'nın görüş açısını verir. Tarihler kitabının yazarı büyük bir olasılıkla Ezra'dır. Dil ve uslup açısından Ezra'nın kitaplarıyla Nehemya arasında dikkat çekici bir benzerlik görülür. Sonuç olarak tarihler Babil'in işgali sırasında kaleme alınmıştır. Birinci tarihlerin ilk 9 bölümü önemli olan soyları kaydeder. 10. bölüm Kral Saul'un krallığı ile ilgilidir. 11 ve 12. bölümler Davut'un yiğitlerinden söz eder. 13-16. bölümler Davut ve Tanrı'nın sandığını kaydeder. 17. bölüm Davut ve tapınaktan söz eder. 18'den 20'ye kadar olan bölümler Davut'un savaşlarını, 21. bölüm Davut'un insanları saymadaki işlediği günahı, 22'den 29. bölüme kadar olan bölümler de Davut'un tapınağın inşaatı için yaptığı hazırlıkları kaydeder. Tarihler kitabının geri kalan kısmı da Davut ve Davut'un krallığı ile ilgilidir. Şimdi Tarihler kitabının, birinci Tarihler kitabının son bölümünün yorumuna başlayayım, devam edeyim. Birinci Tarihler kitabının 29. bölümüne gelince ki bu birinci Tarihler kitabının son bölümüdür, vurgunun tapınaktan krallığa geçtiğini görürüz. Aslında Davut'un aklında öldüğü güne dek krallığın merkezi olarak tapınak vardı. Tapınak krallığın merkezi olacaktı. Bu, Davut'un halkına verdiği son mesajdır. Yaşlı Yakub'un ölürken oğullarını çağırdığını hatırlayacaksınız. Musa peygamber de yaşamının sonuna yaklaşınca onun da 12 oymağa verdiği bir mesajı vardı. Şimdi yaşamının sonuna yaklaşan Davut peygamberin de halkına bir mesajı vardır. 29. bölümün 1. ayetinde Kral Davut bütün topluluğa şöyle dedi diyor. Tanrı'nın seçtiği oğlum Süleyman genç ve deneyimsizdir. İş büyüktür çünkü bu tapınak insan için değil Rab Tanrı içindir. Davut Süleyman'ın genç ve toy olduğunu, acemi olduğunu söylerken onun deneyimsiz, tecrübesiz ve hanım evladı olduğunu demek istiyor. Yaşlanan Davut, kıdemli ve deneyimlidir. Olgundur, bilgelidir. Sevecen ve cömert biri olmasına karşın çabuk öfkelenebilir. Süleyman bir çıraktır. Tanrımın tapınağına gereç sağlamak için var gücümle çalıştım diyor Davut. Altın eşyalar için altın, gümüş için gümüş, tunç için tunç, demir için demir, ahşap için ağaç sağladım. Ayrıca oniks, kalkma taşlar, süs taşları, çeşitli renklerde değerli taşlar ve çok miktarda mermer sağladım. Bu kutsal tapınak için sağladıklarımın yanı sıra Tanrım'ın tapınağına sevgim yüzünden kişisel servetimden de altın ve gümüş veriyorum diyor 1. Tarihler 29. bölümün 2 ve 3. ayetleri. Davut, Tanrım'ın evi için her şeyi bütün gücümle hazırladım diyor. Davut'un yüreğine ve onun gibi Tanrı'ya hayatımızda ilk yeri verebilmek ne kadar büyük bir şey olur. Aslında bu hem önemlidir hem de insana esenlik, barış, huzur, bereket getiren bir olaydır. Bunlar onun bireysel malından verdiği armağanlardır, yani Davut'un. Bunları altın, gümüş gerektiren işlerde ve sanatkarların el işçiliğinde kullanılmak üzere veriyorum. Kim bugün kendini Rab'be adamak istiyor diyor Davut 1. Tarihler 29. bölümün 5. ayetinde. Davut bir örnek oluşturur. Bir örnek tutum sergiliyor. Verirken hiçbir kısıtlamaya gitmedi. Sonra da halkına aynısını yapması için bir mesaj verdi. Öyle ya, eğer önde olan birisi örnek bir tutum sergiliyorsa, o zaman halkı da onun izinden gidecektir. Davut böyle birisi. Bunun üzerine bakın, boybaşları, İsrail'in oymak önderleri, binbaşılar, yüzbaşılar ve saray yöneticileri gönülden armağanlar verdiler diyor 6. ayette. Dedim ya, eğer önde olan bir kimse tutumuyla, davranışıyla, vermesiyle, hareketleriyle örnek tutum sergiliyorsa, ki sergilemesi gerekir, kiliselerde de aynı, siyaset alanında da aynı, her yerde aynı olmalı. O zaman onu izleyen, ona bakan halk onun gösterdiği yoldan, izden gidecektir. Ve burada da böyle görüyoruz. Şimdi halktan gelen karşılığı görüyoruz. 7-8. ayetlerde. Tanrı'nın tapınağının yapımı için 5.000 talant, 10.000 darık altın, 10.000 talant gümüş, 18.000 talant tunç, 100.000 talant demir bağışlattılar. Değerli taşları olanlar Gerşonlu Yehiyel'in denetiminde bunları Rabbin tapınağının hazinesine verdi. Kim yapıyor bunları? Halk. Halk cömertçe ve sevinçle verdi. Çünkü önderleri, önde olan kişi bunu yapıyordu. Halk verdiği armağanlar için seviniyordu. Sadece öyle vermekle kalmadılar. Bunu sevinçle veriyorlardı. Çünkü herkes Rab'be içtenlikle ve gönülden vermişti. Kral Davut da çok sevinçliydi diyor 9. ayette. Halkının tapınağın zenginliği için böyle istekle verdiğini görmek Davut için büyük bir sevinç, bir teselli kaynağı oldu. Değerli dostum, acıtıncaya kadar ver diyen bir söz okumuştum. Evet, acıtıncaya kadar, acı verene kadar ver. Bu söz dünya için geçerli olabilir ama bu Tanrı'nın anlayışı değildir. Vermek size acı veriyorsa vermeyin. Tanrı vermenin yüreğinize ve hayatınıza sevinç getirdiği zaman vermenizi istiyor. Gönülden ve verirken sevinçle vermek. Elçi Pavlos neşeyle verin dedi. Sevinçle verin dedi. İşte halkın burada yaptığı budur. Sevinç ve coşku zamanıydı. Davut bütün topluluğun gözü önünde Rabbi övdü, onu yüceltti. Şöyle dedi: ey atamız İsrail'in Tanrısı Rab, sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun. Davut'un Tanrı'yı İsrail ulusunun babası olarak adlandırmasına dikkat edin. Ey atamız İsrail'in tanrısı diyor. Eski antlaşmada tanrı bireylerin babası olarak adlandırılmadı. Aslında Davut ona yani Rab'be hiç baba demedi. Tanrı Davut'u hizmetkar olarak gördü. Bu çok ilginçtir. Musa'nın yasası insanı asla Tanrı'nın çocuğu yapmadı. Yalnızca İsa Mesih'e imanla Tanrı'nın çocukları oluyoruz. Şimdi Davut'un etkileyici duasını görüyoruz. 1. Tarihler 29 ayet 11'de şöyle diyor. Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Krallık senindir ya Rab. Sen her şeyden yücesin, üstünsün. Bu sözler size tanıdık geliyor mu değerli dostum? Öğrencilerin Rab İsa'ya kendilerine dua etmeyi öğretmeyi söyledikleri zaman onun onlara bir örnekle karşılık verdiğini hatırlarsınız. Onları doğrudan Davut'un duasına götürdü. Krallığın gelsin sözü Davut'un yüreğindeki sözdü. Bunlar kısa ve sade olan sözlerdir ve yüzyılların arzu ve umudunu taşırlar. Bu kutsal yazılardaki ve özellikle eski antlaşmadaki en önemli ve etkileyici olan dualardan biridir. Kapsamlı, heybetli ve tapınma, hamd ve şükranla dolu bir dua. İnsanın yüceliğini tanımaz ve insanın Tanrı'ya bağımlılığını ilan eder. Alçak gönüllülüğü, itirafı ve benliğin adanmışlığını sergiler. Her şeyin Tanrı'ya ait olduğunu kabul eder. Davut peygamber krallığın Tanrı'nın olduğunu anlattı. Rab ise öğrencilerine bunu öğretti. Kutsal yazıların krallık kavramı hem sonsuz krallığı hem de geçici krallığı içerir. Bunları kapsar. Evrensel bir krallık ve yerel bir krallıktır. Hazırdır ve tasarlanır. Genel olarak göklerin yeryüzü üzerindeki egemenliğidir. Tanrı Adem'i yarattığı zaman ona idareyi verdi, ona egemenliği verdi. Şimdi krallıkla ne demek istiyor? Tanrı'nın yeryüzü üzerindeki yönetimidir bu. Yeryüzünün iyileşmesini ve onu Tanrı'nın yönetimi altına getirmeyi dileyen bir dua. Umarım Tanrı'nın bugün yeryüzünü yönettiğini düşünmüyorsunuzdur. Tabii ki Tanrı her yerde egemen. Ama bu dünyayı yöneten kim? Eğer Tanrı yönetseydi, yürek yarası, gözyaşları, hayal kırıklıkları, adaletsizlikler, boşanmalar, savaşlar, sen-ben kavgası olmazdı. Barış, esenlik, huzur olurdu. Bu, dua etmemiz gereken krallıktır değerli dostum. Yalnızca Tanrı'nın istediği şekilde gelecektir. Tanrısal protokolle gelecek ve tanrısal görüşlere bağlı olacaktır. İnsan bu krallığı burada yeryüzünde kuramayacaktır. Krallığı yalnızca Rab İsa Mesih kurabilir. Krallık senindir diyor. Bana öyle geliyor ki Rabbin duası denilen dua açıktan açığa yapılması gereken bir dua değildir. Yani Rabbin bizlere öğrettiği dua. Pazar günleri yapılan sabah tapınmasına eklenecek bir şey değildir bu dua. Özel tapınma zamanı için uygun olduğuna inanıyorum. Krallık senindir. Her imanlının duası olmalıdır. Evet, krallık senindir ya Rab. Davut bu yeryüzüne gelecek krallığı dört gözle bekliyordu. O gün ne görkemli bir gün olacaktır. Ama ben kimim? Halkım kim ki diyor Davut peygamber 1. Tarihler 29 ayet 14'te. Böyle gönülden armağanlar verebilelim. Ben kimim, halkım kim? Her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik diyor ya Rab. İşin ilginç tarafı değerli dostum, sizin Tanrı'ya verebileceğiniz bir şey yoktur. Burada Davut aynı şeyi diyor. Zaten her şey Rab'be aittir. Ancak verdiğiniz zaman sizi bereketleyebilir ve sizi bereketleyecektir de. Bazılarımızın bu kadar yoksul, dar kafalı ve küçük olmamızın nedeni Tanrı'ya karşı cömert olmadığımızdan kaynaklanmaktadır. Evet, neden yüreğimizde esenlik yok? Neden yüreğimizde barış yok? Neden ailelerimizde huzur esenlik yok? Neden, evet, birbirimizin yükünü taşıyamıyoruz? Neden birbirimize sevgi veremiyoruz? Neden birbirimizi affedemiyoruz? Bunlar hep bereketsizliğin nedenleridir. Çünkü cömert değiliz. Yani Tanrı'ya karşı cömert olmadığımızın sonuçlarıdır bunlar. Tanrı bizi yalnızca yüreklerimizi ona açtığımız zaman, evet altını çizeyim, Tanrı sadece yüreklerimizi ona açtığımız zaman bereketleyebilir. Ey Rab diyor, Tanrımız, kutsal adına bir tapınak yapmak için sağladığımız bu büyük servet senin elindendir, hepsi senindir. 1. Tarihler 29 ayet 16. Bunu anlamaya ne kadar çok ihtiyacımız vardır. Tanrı'yı takdis ettikten ve ona takdimeler sunduktan sonra halk şimdi Süleyman'ı kral yapar. O gün diyor, İsrailliler büyük bir sevinçle Rabbin önünde yiyip içtiler. Bundan sonra Davutoğlu Süleyman'ı ikinci kez kral olarak onayladılar. Süleyman'ı Rabbin önünde önder, Sadok'u da kahin olarak yağla kutsadılar, meshettiler. Böylece Süleyman babası Davut'un yerine Rabbin tahtına oturdu. Başarılı oldu, bütün İsrail halkı onun sözüne uydu diyor 1. Tarihler 29, 22, 23. ayetlerde. Krallık Süleyman'ın yönetiminde birleşir ve o da Davut'un ölümünden önce kraliyet otoritesini kullandı. Şimdi Davut'un ölümüne geliyoruz. İşay oğlu Davut bütün İsrail'de krallık yaptı. 7 yıl Hebron'da, 33 yıl Yeruşalim'de olmak üzere toplam 40 yıl İsrail'de krallık yaptı Davut. Güzel bir yaşlılık döneminde öldü. Zenginlik, onur dolu günler yaşadı. Yerine oğlu Süleyman kral oldu diyor 1. Tarihler 29, 26, 28 ayetler arasında. Tanrı'nın vermiş olduğu kayıt budur değerli dostum. Davut'la ilgili hissettiklerini bilmenizi istiyor. Belki Davut'tan hoşlanmıyorsunuzdur. Tanrı ondan hoşlanıyor. Rabbin Davut'u sevmesinden ve onunla uğraştığı şekilde uğraşmış olmasından ben şahsen çok çok mutluyum, seviniyorum. Çünkü Davut öylesine insandı ki bu beni yüreklendiriyor. Ben de öylesine bir insanım ki Tanrı'nın benimle de Davut'la da uğraştığı gibi seveceğim ve ciddi bir şekilde uğraşacağını gördüm bunca yıl içerisinde. Rab iyidir, o sadıktır, inayet doludur. Rab harikadır değerli dostum. Siz ve ben ona bir tapınak yapamayız. Ama bedenlerimizin tapınağını ona sunabiliriz. Yani aklımızı, düşüncelerimizi, kısacası tüm varlığımızı, yani yüreğimizi ona sunabiliriz. Tanrı beni aldığında çok fazla şey almaz ama yine de beni alır ve bana sahip olur. Beni alır ve beni bir cennet vatandaşı yapar. Ve beni o yönde eğitir, geliştirir. Bana sonsuz yaşam güvenliğini verir. Benim yüreğime bütün zorluklara rağmen o esenliği, barışı, umudu koyar. Ona bağlı olmak ne büyük bir sevinçtir.